Muhterem arkadaşlar, dün gelmeyen, bugün gelmiş olan arkadaşlar için arz ediyorum. Bu seneki Aşura kıyamını anlamak için anmak programımızda Allah ömrünü ve ilmini bereketlendirsin. Üstad Ayetullah Cevat Amuli'nin Hüseyin'i kıyam ışığında aklın filizlenmesi adlı eserinden okumalarımı sizin huzurunuza getirip sizinle paylaşmak istedim. Dün birincisini icra ettik. Dünkü programda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gerek vasiyetnamesinde olsun, gerek Medine'den çıktığı andan itibaren, Mekke'den çıktığı günden itibaren zaman zaman tekraren işaret ettiği, ben ceddim Resulullah ve babam Aliyel Murtaza'nın öldürülmüş olan sünnetini ihya etmek için kıyam etmiş bulunuyorum buyurmuştur. Bu ifadenin tahlilini yapmaya çalıştık ve dedik ki bu kıyamın anlaşılabilmesi için bu kıyamı gerçekleştiren kişinin kendi beyanlarından daha güzel bir tefsir, daha güzel bir açıklayıcı unsur olamaz. İmam Hüseyin ceddi Resulullah'ın sünnetini ihya etmek için kıyam ettiğini söylediğine göre babası Aliyel Murtaza'nın ve ceddi Resulullah'ın sünnetlerinin birbirlerinden ayrı olma ihtimali yoktur. Zira ayeti kerimenin sübutuyla Ali Resulullah'ın nefsidir. Onlar bir nefistirler. Onlar bir nurdurlar. Dolayısıyla öncelikle Ali'nin yolu Resulullah'ın yoludur. Resulullah'ın yolu nedir? Resulullah'ın sünneti nedir? Açıklığa kavuşturabilmek için ise Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmek zorundayız dedik. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın sünnetinin izini takip etmeye çalıştık. Nitekim Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bütün peygamberlerin umumen hususen Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin asıl gönderiliş gayesinin, asıl hedefin içinde bulundukları toplumları mutlak karanlıktan, mutlak zulümden, mutlak cehaletten, mutlak anarşiden, mutlak kaostan, mutlak nura ulaştırmaktır. Biz sana kitabı indirdik ki sen insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın. İkinci hedefe ise Kur'an-ı Kerim'de işaret edilmektedir ki biz o hedefe ise orta ölçekli hedef demiştik. Biz sana kitap ile birlikte mizanı ve demiri indirdik ki adaleti tesis edesin. Adaleti tesis etmek ise orta ölçekli bir hedeftir. Nihayet mutlak aydınlığa ulaşmış toplum mutlak adaleti de tahakkuk ettirecektir. Bu mutlak hedefin tahakkuk ettirilebilmesinin ise iki yoluna işaret etmek istemiştik. Birincisi zamanın firavunlarıyla savaşmak. Nitekim Musa Aleyhisselam'ın hayatını aktaran ayetlerden delil getirmiştik. İkincisi ise inananların inancını bulandıran, ümmet birliğini sarsan, ümmetin içerisine fitne ve fesat tohumları eken ve insanları buzağıya taptıran samirilere karşı savaş vermektir. Birincisi siyasal savaştır. İkincisi kültürel savaştır, ilmi savaştır. Dün buraya işaret etmiştik, bugün burayı biraz açmak istiyorum. Bütün peygamberler insanları tevhid akidesine davet etmişlerdir. Zira mutlak karanlıktan mutlak nura ulaşabilmenin yolu tevhid akidesidir. Bu tevhid akidesine karşı çıkanlar olmuştur tarihte. İnkar edenler olmuştur. Allah'a koştukları ortaklardan dolayı, taptıkları putlardan dolayı peygamberlere karşı çıkanlar olmuştur. Kafirler olmuştur. Allah'ı ve onun gönderdiği rasulleri ve risalet makamını inkar eden kafirler olmuştur. Bu manada bizim topluluklarımız bilgi sahibidirler, ilim sahibidirler. Teferruata gerek yoktur. Fakat bizim toplumumuzun göz ardı ettiği bir gerçeklik vardır. Gerek Resulullah'tan önceki peygamberlerin başına gelen, gerek bizim peygamberin başına gelen bir olgudur. Paralel akıl. Peygamberin getirdiği medeniyetten istifade etmek isteyen, ama otoriteyi bir türlü Allah'a bırakmak istemeyen, otoritenin kendilerinde olması arzusunda olan çıkar perest, iktidar perest insanlar peygamberlere direkt muhalefet etmediler. Peygamber hayatta olduğu sürece onun yanında bulundular. Onun otoritesine sabrettiler. İman etmediler. Sabrettiler. Ve o peygamberlerin otoritesinden sonra hayallerini kurdukları o peygamberin getirdiği medeniyet, anayasa, ilim, kültür, aydınlık meşalesini kendi iktidarları için bir alet olarak kullanma hayallerini gerçekleştirmeye başladılar. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerimiz aleyhisselamın çoğunu İsrailoğulları öldürmüştür. Ve İsrailoğullarının içerisinden vakti zamanında peygamber hayattayken onu inkar edenler değil, onunla beraber olanlar öldürmüşlerdir. Buradan hal diliyle anlıyoruz ki İsrailoğullar dediler ki peygamberlerin getirdikleri şeyler güzeldir. Fakat bir şartla. Otoriteyi bizden almayacaksınız. Otorite bizde olmak kaydı şartıyla peygamberlerin getirdikleri güzeldir. Bu durum, bu akibet bizim dinimiz ve bizim peygamberimizin de başına gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem hayattayken ey Allah'ın Resulü, canım, anam, babam sana feda olsun diyen sahabeler vardı. Hoşlarına gitmeyen bir emirle karşılaştıkları zaman ey Allah'ın Resulü, bu senden mi Allah'tan mı diyen, güya Allah'tansa sükut edecekmiş, güya peygamberdense görüş beyan edecekmiş küstahlığında bulunan insanlar vardı. Nitekim bu tip insanlar Allah'tandır demesine rağmen eğer Allah'tansa başıma taş yağsın diyen insanları da tarih kaydetti. Burayı derinlemesine açmak istemiyorum. Anlaşılması için son bir şey söylemek istiyorum. Allah Resulü'nün şu fermanı olayı izah etmektedir. Ey Ali, ben küfür ve şirkle savaştım. Sen ise nifakla savaşacaksın. Bu Şii, Sünni, Mutezili, Harici, hangi ekolü sayarsanız sayın, bütün Müslümanların tarih kitaplarında ve hadis kitaplarında kayıt altına alınmıştır. Peygamber Efendimiz şirkle ve küfürle savaşmıştır. İmam Ali Aleyhisselam'ın nifakla savaşacağını haber vermiştir. Biz buradan anlıyoruz ki Tevrat'ın başına gelen, İncil'in başına gelen, Musa Aleyhisselam'ın ondan sonraki gelen İsrailoğulları peygamberlerin, Süleyman Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın başına gelenler İslam'ın, Kur'an'ın ve Resulullah'ın da başına gelmiştir. Resulullah hayattayken onun otoritesine sabreden, uzak görüşlü, toplum mühendisliği karakterine sahip, aslen inanmamış ama peygamberin getirdiği medeniyetten faydalanmak isteyen, anayasadan faydalanmak isteyen, yarınki kendi iktidarları için bunları bir nimet bilen, çok sabırlı, çok uzun görüşlü İnsanlar Resulullah'ın vefatını beklediler. Ve nitekim Resulullah'tan sonra iktidarı derdest ettiler. Olayı buradan alacak olursak, Kerbela'nın daha anlaşılabilir olması imkanını da yakalamış oluruz. İmam Hüseyin aleyhisselam, peygamberin vefatından sonra durumun değiştiğini ve gün geçtikçe İslam'dan istifade eden iktidarın iktidarını perçinleştirdiğini, artık İslam'a ihtiyacının kalmadığı aşamasına geldiğini, dolayısıyla topyekun İslam'ı katletme eşiğine geldiklerini görünce kıyam ihtiyacını duydu. Zira iktidarları için İslam'a muhtaç oldukları süreçte İslam'ın zahirini de korumak zorundaydılar. İslam toptan katletme aşamasına henüz gelmemişlerdi. Yezid aleyhillâne'nin iktidara gelişiyle birlikte İslam'dan topyekun sıyrılma ve İslam'ı topyekun yok etme eşiğine gelmiş oldular. Buna karşılık topyekun yok olmayla yüz tutulmuş olan İslam'ın tekrar diriltilebilmesi ve ayağı kaldırılabilmesi için kıyama ihtiyaç vardır. Kıyam için dünkü özetten tekrar aktaracak olursak iki gereksinim vardır. Birisi ilahi önderlik, ikincisi sabreden, direnen, dayanan, itaat eden bir halk, bir inanan kitle. Dünkü sohbetimizi nasıl bitirdik? İlahi önderlik sorunu yoktur. İmam Hüseyin zaten Allah'ın seçtiği, atadığı ve zati nura sahip olan bir önderdir. Önderlikte problem yoktur. Kıyamın, muvaffakiyetin ikinci ayağı söz konusudur. Sabırlı, direnen, çok şükreden, elde ettiği her başarıyı Allah'tan bilen, asla nankörleşmeyen, asla ucuba düşmeyen bir topluma ihtiyaç vardır. İmam Hüseyin aleyhisselam Medine'den çıktığı andan itibaren yaptığı bütün konuşmaları inceleyecek olursak, imam konuşmalarda çokça şükreden, çokça sabreden, direnen ve dayanan bir topluluğu ikame edebilmek için hutbeler vermiştir. Bu hutbelerin iki aşaması göze çarpmaktadır. Birincisi isabetli bir marifet, tevhid inancı, Allah hakkındaki marifet. Arefe duasını okuyacak olursanız göreceksiniz ki duanın dörtte ikisinden fazla kısmı marifetullah'a tekabül etmektedir. Tevhide tekabül etmektedir. Dua formatında geliyor fakat Allah'ı anlatıyor. İkincisi ise doğru muhabbet. Bunu tevella ve teberra diye de tercüme edebiliriz. Ben Müslümanım diyen insanın kendisini ait göreceği yer, kendisine sevgi besleyeceği şey ve nefret edeceği şey. La ikraha fiddin kad tebeyyene rüştü minel gay. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Her kim ki tağutu inkar eder, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Ve Allah'a iman ederse, tağuttan nefret, Allah'a muhabbet, Allah'a ve Allah'tan gelene ve Allah'ın hüccetine muhabbeti ikame ettirmek için kendisinin Allah'ın hücceti olduğunu ishar etmek, muhabbeti doğru yere oturtmak ve daha sonra şefkat merkezli, vahiy merkezli bir iktidarı tesis etmek. İmamın ayaklanmadaki hedeflerinden biri. İmam bu hedefe ulaşabilmek için yine hutbeleri dikkatle incelenecek olursa, dünyanın sevinmeye değer bir şey olmadığını, dünyanın geçici olduğunu, dünya zevklerinin geçici olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, ahiretteki azabın ve ahiretteki mükafatın kalıcı olduğunu, insanların dünyaya değil ahirete rağbet etmeleri gerektiğini ihtar etmek üzere ayetlerden deliller getirmiştir. Öncelikle insanın onurunu koruyabilmesi için, şerefini, haysiyetini koruyabilmesi için, hele hele onurun, şerefin, haysiyetin kaynağı olan ilahi dinin riske düştüğü yerde kendi onuru, kendi izzeti, kendi şerefi için o dinin izzetine sahip çıkması, can pahasına olsa, evlat pahasına olsa o dinin izzetine sahip çıkması gerektiğini öğretmesi gerekirdi. Bunu öğretebilmesi için ise kendisini ortaya koyması gerekirdi. kendi çocuklarını ortaya koyması gerekirdi. Kendi kadınlarını, hanımlarını, kız kardeşini esarete razı etmeliydi. Nitekim ölümü öldürmeyen, ölüme aşık olmayan bir topluluk asla bunu yapamaz. Hutbelerinde zaman zaman buraya da işaret etmiş, sağlam kalelerde de olsanız ölüm vakti gelen ölecektir ayetinin tefsirinde bizim için ölüm genç kızların gerdanındaki gerdanlığı gibidir. Kimi insan ölümü boynuna takılmış bir halka gibi hisseder. Mecburdur. Küllü nefsün zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Sevmiyor, istemiyor. Ama ondan kaçması da mümkün değil. Dolayısıyla ölüm her nefisin boğazına takılmış bir halka gibiyken, bir ağırlıkken, bir tehdit unsuruyken İmam aleyhisselam her genç kızın gerdanında gerdanlık nasıl yakışır, nasıl onun ziyneti ise benim için ölüm öyle bir ziynettir. İnsan için ölüm öyle bir ziynet olması gerekir. İnsan ziynetten korkar mı? Kendisini süslediği şeyden korkar mı? Buranın şerhinde Üstad Amuli'nin çok cilveli, çok içsel bir değerlendirmesi vardır. Tabiat ağacının en lezzetli meyvesi insan ömrüdür, der. Meyve olgunlaştığı zaman onu iki akibet bekler. Olgunlaşınca düşer yere, çürür ve gider. Veya olgunlaşınca sahibi alır ve yer. Ey insan diyor, ölümü öldür. Ölümü bir gerdanlık gibi boynuna takın. Ölüme koş, ölümü arzu et. Zira insan ölümden neden kaçar arkadaşlar? Varlığa tutunduğu için kaçar. Ölümü de varlığın sonu zannettiği için ondan korkar. Oysa ölümü asıl varlığa kanat çırpmak olarak anlayan bir insan ölümden korkar mı? Mevlana ölüm gecesi için, ölüm günü için ne demiştir? Şeb-i aruz, arz gecesi. Gelinin damada arz edildiği gece. En mutlu an, en mutlu gün. Arif, mümin o kimsedir ki ölümü öldürmüş, gerçek varlığı ölümün ötesinde görmüştür. Ve böyle görmeye verelim. Nedir ki yani bir meyvenin iki akibetten başka hangi akıbeti olabilir ki? Ya düşecektir, çürüyecektir, ya sahibi alacaktır, değerlendirecektir. Ey canlar, ölüme razı olun. Eğer razı olmazsanız sahibinize kendinizi arz edin. Bırakın sahibiniz sizi değerlendirsin. Eğer değerlendirmezseniz insanı alçaltıcı hastalıklarla, kazalarla, belalarla çürüyüp yok olup gideceksiniz. Kendinizi temizlemezseniz pis olacaksınız. Hutbelerden pasajlar aktarıyorum. Ölüme razı olun, aziz olun. Kendinizi temizleyin, temiz olun, mutahhar olun. Bir meyveyi bekleyen iki akibetten başka akibet yoktur. Mümin odur, yiğit odur ki hayat ömrünün, hayat ağacının en leziz meyvesi olan ömrünü sahibine arz etsin. Toprağın bağrına düşürüp kurtlara yem etmesin. Diğer yandan İmam aleyhisselam bu tür hutbeleriyle dünyanın geçiciliğini, herhangi bir cazibesinin olmadığını, ölümün ise genç kızların gerdanlığındaki bir süs olduğunu, hayatın Allah'ın ihsan ettiği bir şey olduğunu ve onun Allah'a arz edilmesi gerektiğini işlemek suretiyle sabırlı ve çok şükreden bir toplumu ikame etmek istiyor. Zira gittiği yolda iki ihtimal vardır. Bu ihtimallerden birisi zaferdir. Eğer zafere ulaşırsa, zafere ulaştıktan sonra ucuba düşmeyecek, nankörlüğe düşmeyecek bir toplum ikame etmiş olması gerekiyor ki İslam hükümetinin bekası temin edilsin. Dün işaret etmiştik, birçok insan vardır ki içinde bulunduğu toplumdaki zulümden mustarip olur, rahatsız olur, adaletin temini için ayaklanır, muvaffak olur. Fakat iktidara geldikten sonra kendisi adaleti ayakta tutamaz. Adaleti ayakta tutmak için kişinin kendisini Allah'a fedaya hazır olması gerekir. Kutsalın Allah olması, kutsalın Allah'ın nezdindekiler olması gerekir. Dünya kutsalsa birisi için, evlat kutsalsa, mal, makam, şöhret kutsalsa o insan adaleti ikame edemez. Ne dedik? Kıyamın iki sonucu vardır. Muvaffak olur, İslam hükümetine ulaşır ama İslam hükümetinin bu sefer ayakta tutulması gerekir. Ayakta tutulması için ise çokça sabreden, çokça şükreden topluluğa ihtiyaç vardır. İmam bu topluluğu ikame etmek istiyor. Öbür taraftan şehadet vardır. Şehadete razı olacak bir topluluğun olması lazım. Şehadet de bir başarıdır, iktidar da bir başarıdır. İmamı bekleyen iki sonuç vardır. Bu iki sonuçtan hangisi tahakkuk ederse etsin, Ezidilerin lanetlik din istismarından din kurtarılacaktır. Muhammedi dinin o günün Yezidinin temsil ettiği, iktidarın telaffuz ettiği din olmadığını ispat edecektir. Din karışmıştır. İstismarcıların elinde oyuncağa dönüşmüştür. Ve bu istismardan da kurtulmak, sırtlarından bu yükü atmak istemektedirler. Topyekun dini yok etmek istemektedirler. İki neticeden biriyle dinin baki olarak ayakta kalmasının teminine uğraşacaktır. Ve bir yerde hutbesinde de yine der ki, eğer siz yapmazsanız, biz yapmazsak, Allah dininden el çekecek değildir. Çokça şükreden, çokça sabreden kullar getirir ve Allah dinine sahip çıkar. Çok enteresan ifadeler vardır. Okumamız gerekiyor, irdelememiz gerekiyor, incelememiz gerekiyor. Yani burayı ben şu ayetle irdelemek istedim. Festebekul hayrat. Hayırlarda müsabaka edin. Yarışın, öne geçin. İmam Hüseyin Aleyhisselam kendisiyle beraber olacaklara diyor ki, Allah dininden el çekmez. Bu dinin sahibi odur. Ve evrende bir yasa vardır. Her şeyi kendi yetkinliğine Allah hidayet eder. Her varlığı, anlamanız için örnek veriyorum, bir elmanın çekirdeğinde elma ağacı formülasyonu vardır. Onun kemali o formülün açığa çıkarılmasıdır. Açığa çıkabilmesi için ise uygun bir toprak, uygun bir nem, uygun bir güneş, uygun bir havaya ihtiyaç vardır. Bu uygun şartlarda o tohum çatlar ve içindeki formülasyon devreye girer ve o formüldeki lezzette, o formüldeki renkte, o formüldeki kokuda elma vücuda gelir. Bütün bir varlık aleminin en üstünü olan insanın da bir varlık hedefi vardır. O varlık hedefine de Allah mutlaka kullarını hidayet edecektir. Allah kullarına bir yol gösterir de o yola gidecek, o yola götürecek unsurlara hidayet etmez mi? Allah din gönderecek de o dininden el çeker mi? Dolayısıyla Allah muhtaç olduğu için Hüseyin ayaklanmıyor. Hüseyin Allah katında bir başarıyı elde etmek için Allah'ın huzuruna, ey Allah'ım ben senin için kendimi feda ettim. Sen ki dikmiştin benim ağacımı. Senin güneşinle, senin suyunla, senin havanla benim gibi bir meyve yetişti. Buyur Allah'ım ben zaten senin. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala diyor ki onların canlarını cennet karşılığında satın aldı. Hüseyin canını Allah'a satmış. Allah'a sattıktan sonra Üstad Cevat Hamdi diyor ki bir insan bir şeyini birisine sattıktan sonra onu kullanırsa ne olur? Gasp olur. Gasp etmek sadece birinin evini işgal etmek, birinin arsasını işgal etmek değildir ki. Sen ben Müslümanım dediğin andan itibaren, ben senin Resulüne teslim oldum, beyat ettim dediğin andan itibaren sen bütün canını, malını, varlığını ne yapmış oldun? Allah'a satmış oldun. Senin canın Allah'ın, senin bedenin Allah'ın, senin ilmin Allah'ın, senin gücün, kuvvetin Allah'ın. Bunları Allah'tan gayri nerede kullandıysan gasıpsın. Beyatini bozan her insan gasıptır. Sözünün tersine amel eden her insan gasıptır. İmam Hüseyin gasıp olabilir mi hiç? Allah'a yardım etmek değil, kendisini Allah'ın hoşnutluğuna arz etmek, Allah'ın rızasına ve kendisiyle beraber olanları Allah'ın rızasına ulaştırmaktır. Şimdi bu ifadelerden hafızalarımızda şöyle bir problemin canlandığını hissediyor gibiyim. Biz kaynaklardan biliyoruz ki İmam Hüseyin öleceğini bilerek gitti. Ta Ceddi Resulullah haber vermişti. Ceddi Resulullah onun şehadetiyle ağlamıştır. Ceddi Resulullah'ın ağlamasıyla beraber sahabeler ağlamıştı. Sahabeler biliyor. İmam Hüseyin biliyor. Aliye Murtaza biliyor. Aliye Murtaza İmam Hüseyin'in öleceği yerde insanlara ilan ediyor. Benim oğlum burada öldürülecek diyor. İmam Hüseyin yine aynı hutbesinin devamında benim Kerbela çölünde Yezid'in askerleri tarafından bedenimin parçalanacağını görüyor gibiyim. Üstümde at koşturacaklarını görüyor gibiyim. İfadeleri var. Bilerek gidiyor. Bunları Kur'an-ı Kerim çerçevesinde anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen ilk ayetlerindendir. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'enzertehum emlem tunzirhum la yu'minûn. Kafirlere gelince sen onları uyarsan da bir, uyarmasan da. Onlar iman etmezler. Ya arkadaşlar yine Kur'an çerçevesinde peygamberin gönderiş gayesi neydi? Uyarmak değil mi? Peygamber uyaracak. Peygamber Ebu Leheb kafirini uyardı mı uyarmadı mı? Ebu Cehil kafirini uyardı mı uyarmadı mı? Uyardı. Öyleyse nasıl izah edeceğiz? Olayın bir melekut kısmı var. Olayın bir de mülk kısmı var. Olayın bir Allah nezdindelik deliği var, bir de kullar nezdindeliği var. Allah nezdinde Ebu Leheb'in iman etmeyeceğini Allah biliyor. Allah nezdinde Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini Allah biliyor. Ama kullar nezdindelik denilen bir şey var. O gün bize mazeret getirmesinler diye biz onlara peygamberler gönderdik diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in ahirette mazeret getirmemesi için peygamberi tebliğ etme zorunluluğu var. Şimdi burada iki durumu görebildik mi? Allah'ın ilmi, Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi açısından Ebu Leheb'in iman etmeyecek sabittir. Ama Ebu Leheb'in ahirette mazeret getirme riski var. Allah bu riski ortadan kaldırmak için kullar nezdindelik açısından bir düzenleme getiriyor. Peygamber gönderiyor. Diyor ki git tebliğ et. Ebu Leheb'e de tebliğ edeceksin. İmam Hüseyin'in Kerbela'da öleceği melekut aleminden görülen bir şey. Mülk aleminden baktığınız zaman bunu göremezsiniz. Nitekim mülk aleminden bakanlar eğer İmam Hüseyin Kufelilerin davetlerine icabet etmeyip gitmemiş olsaydı bugün mülk aleminden bakanlar diyeceklerdi ki İmam Hüseyin Kufelilerin davetine icabet etseydi biz Yezidlerin elinde oyuncak durumuna düşmezdik. Der miydi demezler miydi? Mülk aleminden bakanların ellerinden bahanenin alınması ebedi alemde adaletin mutlak manada tesis edilebilmesi için olayın mülk alemindeki dizaynının da yerine gelmesi gerekir. İmam Hüseyin öleceğini bilerek gidiyor. Daha doğrusu burayı şöyle tercüme edersek daha güzel olur. İmam Hüseyin ölmesi gerektiğini bilerek gitti. Fakat geriye ne bıraktı? 20 bin aşkın mektup var. Ey Hüseyin gel diyen. İmam Hüseyin kalktı gitti. Bu 20 bin kişi ahirette bir mazeret getirebilir mi? Getiremez değil mi? İki, yol boyu hutbelerde tevhidi anlattı mı? O gün ümmetin içine düşmüş olduğu ideolojik bulutları dağıttı mı? Dağıttı. Düzelen düzeldi, düzelmeyen düzelmedi. Düzelmeyenler bir mazeret tebliğ getirebilirler mi? Kerbela meydanındaki hutbelerinde kendisinin kanını talep eden orduyu ikaz etti mi? bütün delillerini ortaya koydu mu? Koydu. O ordudan bir nefer ahirette bir mazeret getirme imkanı var mıdır? İmam Hüseyin Allah'ın adaletinin şehididir. Allah'ın adaletinin tecelli etmesi için İmam Hüseyin'in ölmesi gerekir. Ölmesi gerektiğine de razı olmuştur. Bir hutbesinde diyor ki, ben orada öldürüleceğim. Bu Allah'ın bir yazgısıdır. Ve bundan kaçmak mümkün değildir. Bu ifadeden zannedersiniz ki ben mecbur olduğum için oraya gidiyorum diyor. Devamında ise şu ifadeyi kullanır. Allah'ın bizim için razı olduğuna biz ve evlatlarımız da razıyız.